Şura Enerji Dönüşümü Merkezi tarafından hazırlanan Enerji Dönüşümü Gündemi programına hoş geldiniz. Binalarda enerji dönüşümünü konuşuyoruz. Konuğumuz Watt Enerji Hizmetleri Genel Müdürü Altuğ Karataş. Altuğ Bey hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum bu arada.
Teşekkürler. Altuğ Bey, bugün binalar küresel karbon emisyonlarının neredeyse %40'ından sorumlu. Şehirleşme arttıkça bu oran gitgide artıyor. Önümüzdeki dönemde de görülen o ki artmaya devam edecek. Dolayısıyla binalarda enerji verimliliği uygulamalarının artması, karbonsuzlaşma, yenilenebilir enerjilerin kullanımı günden güne daha önemli bir hale geliyor. Türkiye'de bu konuda ne gibi adımlar atılmalı, öne çıkması gereken teknolojiler neler olmalı?
Tabii hepimiz bir evde yaşıyoruz. Hani sanayici sadece sanayiyle ilgilenir, farklı meslek dalları kendi meslekleriyle ilgilenebilir ama günümüzde büyük şehirlerde yaşayan insanların tek ortak noktası hepimiz bir evde barınma ihtiyacımızı karşılıyoruz ve hepimizin de bu teknoloji yüzyılında aslında enerji tüketimine ihtiyacımız var. Yani enerji olmazsa bu yayında dahil olmak üzere hiçbir şey gerçekleşmiyor. Burada şu durum ortaya çıkıyor. Peki biz gelişmiş ülkelere göre kişi başına ne kadar enerji tüketiyoruz? Bu konuda biraz yükseğiz Türkiye olarak. Mevcut kanunlarda çıkıyor. Ama binalara baktığımızda Didem Hanım ilk başta söyleyebileceğim şu, yalıtım ya da izolasyon diye adlandırdığımız içerideki ısıyı ya da soğutma enerjisini kaybetmemize sebep olan ilk hamle. Yani binalarımızı yalıtmadığımız zaman, ben bunu daha anlaşılabilir olması için rakamla da ifade etmeye çalışıyorum. Neredeyse yalıtımsız bir binada harcamış olduğunuz doğalgaz faturanın %40 ila 50'si, bakın neredeyse yarısı boşa gidiyor. Küresel ısınma diyoruz ya, yalıtımı olmayan birisi ne yazık ki küresel ısınmaya katkı sağlamış oluyor. Tersine bu soğutmada da geçerli. Çünkü artık konforumuz da artmaya başladı. Soğutma çok sık kullanılıyor evlerimizde. Klimalarımız ya da ticari binalarda soğutma, iklimlendirme sistemlerimiz var. Orada da soğutma enerjisini kaybetmemize sebep oluyor. Onun için yalıtımı birinci sıraya koyuyorum. Bununla birlikte beyaz eşyalar tabii ki. Özellikle burada beyaz eşya üreticilerinde ciddi görevler düştüğü gibi kamuya ve bizlere de düşüyor. Evde birçok enerji canavarı var. Birincisi buzdolapları. 24 saat 365 gün nefes almayan asker diyorum ben onlara. Sürekli çalışacaklar çünkü gıdaları muhafaza etmek için. Bununla birlikte yine fırınlar, çamaşır makineleri, bulaşık makineleri ve evde hani kişi başı bizim aslında refah seviyemiz arttıkça daha da fazla elektronik eşya ve beyaz eşya kullandığımızı düşündüğümüzde klimalar biraz önce belirttim. Elektronik eşyalarımız mesela bir örnek de aslında burada verilerek anlaşılmasını sağlayalım. Sadece evlerimizdeki uydu alıcılar gibi, internet servis sağlayıcıları gibi, televizyon alıcıları gibi birçok elektronik eşyanın bile stand-by'da yani o altlarında ışıkları yandığı esnada ömrü boyunca harcadığı elektrik %4'e gelebiliyor. Bunu bile tasarruf etmek aslında evlerimizde ciddi bir enerji tasarrufu manasına geliyor. Onun için yalıtımdan başlayıp o stand-by'daki elektrik tüketimine kadar evlerde çok ciddi bir tüketici tarafında müdahil olabileceğimiz konular var. Dediğim gibi beyaz eşya tarafında zaten işin enerji verimliliği ile ilgili etiketlemesi var. Alırken neler olabileceğine dair ama genel olarak enerji verimliliği ile ilgili bu fırsatları sayabilirim evlerde.
Yalıtım dediniz, enerji verimli ürünler dediniz ve tabii ki bu konuda farkındalığın artması da çok çok önemli işin tüketici tarafında da. Peki binaların sıfır enerji hedefine ulaşmasında ne gibi teknik engeller ya da finansal, politik, kültürel çok fazla engel var aslında. Nedir bu engeller?
Ya tabii şimdi net sıfır kavramı hayatımıza yeni yeni girmeye başladı. Bu yeşil mutabakat, hatta Paris İklim Anlaşması, bu dünyadaki iklim değişikliğiyle beraber artık toplumumuz, insanlarımız yeni yeni kavramlarla karşılaşıyor. Mümkün mü sıfır enerjili binalar konusu geliyor. Mantıken baktığımızda tabii ki sürekli bir tüketim var. O zaman bir üretimin de olması lazım. Burada da yenilenebilir enerji. Yenilenebilir enerjide mesela bir kültürel ve farkındalık dediniz ya Didem Hanım, orada şu geliyor. Sanki yenilenebilir enerji biraz ülkemizde güneş, sadece bir güneş paneli koyacağız elektrik üretecekmişiz gibi anlaşılıyor. Hayır, yenilenebilir enerjinin birçok farklı üretim yöntemi var. Mesela heat pump'lar, ısı pompaları son zamanlarda Avrupa Birliği'nde gündeminde ve yasayla aslında zorunlu hale getirildi. Bunlar onun için çeşitlendirilmiş yenilenebilir enerjinin neler olduğu kavramının anlatılması lazım. Vatandaşa da, yapıcılara da, kanun yapıcılara da ya da üreticilere de, projeyi üreten kişilere de onun için söylüyorum. Birincisi bu kısım ama bence en baştan başlayacağımız kısım farkındalık. Benim şöyle bir formülüm var. Ben onu hem ilk tarafta sordunuz hem de bu konuyla ilgili söyleyeceğim. Siz de farkındalık diyerek aslında oraya dikkat etmeye çalıştınız. Fark et. Çünkü fark etmediğin zaman ne kaybettiğini bilmiyorsun. Yani şöyle espriyle söylenir ya, ya doktora gittiğim zaman bana bir hastalık söylüyor, gitmiyorum başım rahat ama o hastalık sende var. Enerji verimliliğinde de eğer sen bunun farkında değilsen kaybın var ama bu senin fark etmediğin zaman kaybında olmadığın manasına gelmiyor. Onun için birinci kısım farkındalığı arttırmak, onun için formülümüzde fark et diyoruz. İkinci kısım hisset. Fark ettiğiniz zaman yine amiyane tabirle söyleyelim, cebiniz delikse paranız azalıyordur ve siz bunun farkına varmaya başlarsınız. Bunu hissederseniz o zaman o deliği dikmeye çalışacaksınız. Bir terziye gidersiniz, bununla ilgili önlem alırsınız. İkinci kısım onun için hissetmek. Yani benim bir kaybım var. Ben harcamış veya tüketmiş olduğum bu fazla enerjiden dolayı dünya iklimine negatif etkide bulunuyorum. Karbon emisyonum artıyor. Daha da radikal olanı faturam fazla geliyor. Bu benim cebimi de yakıyor aynı zamanda. Hem kendime zarar veriyorum hem de dünyaya. Onun için ikinci kısım hissetmek. İçselleştirmek gerekiyor bu konuyu. Üçüncü kısım ise izle ve yönet. Tamam bunu da yaptınız. Enerji verimliliği önlemleri almaya başladınız. İşte aslında günümüzde ikiz dönüşüm dediğimiz dijital dönüşüm tarafına geliyor. Bunu izlemeniz gerekiyor. Bir buzdolabının ne kadar tükettiğini de izlemelisiniz. Aydınlatma ekipmanlarının, harcamış olduğunuz klimanın, yani bir klimanın derecesini bir santigrat derece daha düşük ayarladığınızda, 22 yerine 21'i ayarladınız. Ya da kış yaz için söylüyorum 22 yerine 23 ayarladınız. O sadece 1 santigrat derece sizin %5 civarında daha az elektrik harcamanıza sebep oluyor. Bunu izleyip tasarrufu da görmeniz lazım. İzlediniz, tüm dijital sistemleri de kurdunuz. Dijital artık ikiziniz de oluştu. Bunu yönetmeniz gerekiyor ondan sonra da. Yani fark edip, hissedip, izleyip yönettiğimiz zaman ondan sonra tasarruf et tarafına geliyoruz. Artık tasarruf gerçekleşmiş oluyor. Şimdi bunun neredeyse sıfır enerjini binalar dediğimiz sisteme geçişte önemli bir süreç olduğunu düşünüyorum. Burada kamu yapıcıların özellikle kanun, yönetmelik, genelge, yerel yönetimlerde dahil olmak üzere ama önce tabii burada kanunu yapan meclis olduğu için mutlaka ve mutlaka oradaki farkındalığın ve bilincin artması. Tabii Türkiye yüzü Avrupa'ya dönük olduğu için Yeşil Mutabakat ve Paris İklim Anlaşması'nı attığımız imzayla birlikte birçok kanunu şu anda yeniliyoruz, çıkartıyoruz, uyum sağlamaya çalışıyoruz. Yeterli mi? Değil. Çok daha iyi olmasını istiyoruz biz. İkinci kısım, bu işin tabii ki yapı sektörü, binalar tarafında söylüyorum, üreticileri, müteahhit diyebiliriz. En baştan başlarsak aslında projeyi çizen mimar, projenin oluşturduğu proje firmaları ve burada çalışan mühendisler, daha sonra bununla ilgili yapı malzemelerinin üreticileri de dahil olmak üzere burada da bir farkındalığın, bilincin oluşması gerekiyor. Yani mesela yalıtımda yapacağınız artış sizin enerji tüketiminizi bir anda %50 gibi hiç yalıtım olmayan yerden %5-10 daha yukarıya çıkartabilir ama binanın toplam maliyetinde %2,5 gibi bir rakam. Ömrü boyunca bir defa %2,5 fazla harcıyorsunuz ama size sürekli kazandırıyor. Onun için mimarından projecisine, müteahhitinden yapı malzemeli sektörüne ve en son bunlarla birleşecek kamu, bunu da çerçeveleyip bu politikaları tabii oluşturacak sivil toplum kuruluşları. Sivil toplum kuruluşlarında bu konudaki aslında yönlendirmesiyle, politika oluşturmasıyla birlikte ben bu zinciri tamamlayabilirsek net sıfır enerjili binaların hayal olmayacağını düşünüyorum. Tabii ki bunun sosyolojik ve ekonomik başka etkileri de var. İnsanların refah seviyesi arttıkça enerji verimliliği gelişiyor. Tasarruf etmesi gelişiyor. Aslında birbirine bağlantılı birazcık. Bunların da mutlaka olması gerekiyor. Ama ben hani bir piramit yaptınız, ilk sıraya neyi koyarsınız derseniz birinci sıraya kamuyu, burada kanun yapıcıları koyuyorum. Önce onların bu ciddi kararları alması gerekiyor.
Kesinlikle çok önemli. Çünkü sonuçta bütün bu üreticilerin, mimarların dediğiniz gibi malzeme seçen tüm aslında sürecin tüm paydaşlarının bir araya gelmesi için kamu yönetiminin belirlemesi bir takım yaptırımlara ihtiyacımız var açıkçası. Dayanıklı şehirler diyoruz. Özellikle de depremden sonra bu kavram çok gündemimize geldi. Peki bu yaptırımlar şart. Bu yaptırımların hayata geçmesi için de bir takım finansal kaynaklara ihtiyacımız var her alanda olduğu gibi. Ne gibi finansman araçları uygun olabilir bu süreçte?
Tabii bizim aslında ben yaklaşık bu sektörde 24. yılım. En çok şikayetini yaptığımız şey para kaynağı yani finansal kaynak. Çünkü bir yatırım yapacağınız zaman Öyle veya böyle herkes aslında mevcut global düzende baktığın zaman, küresel düzende bir finansman kaynağına ihtiyaç duyuyor. Şimdi enerji verimliliğinde de dezavantajlı kısım burası. Yani önceden bir yatırım yapmanız gerekiyor, finans ayırmanız gerekiyor, sonradan kazanmanız gerekiyor. Bu biraz insanlara bu konuda geri çektiriyor. Tabii bireysel bu yatırımları Ali Rızamcan'ın ya da Ayşe teyzenin ya da bizim oradaki müteahhitimizin ya da işte proje mimarlık ofislerimizin, firmalarımızın bunu yapması çok kolay değil. Ama şuraya geleceğim. Öncelikle burada biraz önce o fark et dediğimiz sıralamadaki zincirde finans tarafında da finansçılarımızın, finans kurumlarımızın çok ciddi bir farkındalık ve bilinçlenme eğitiminden geçmesi gerekiyor. Hatta bünyelerinde bu konudaki uzmanları, şimdi birçok finans kuruluşumuz buna başladı, bulunduranlar var. İşte biz enerji verimliliği uzmanı diyoruz, yöneticisi diyoruz buna. Bunları barındırması, bir finansmana para ayırıyorlarsa bunu sorgulatmaları gerektiğini, Avrupa Birliği zorluyor artık bu konuda. Ama bunların olması gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii çeşitliliğin arttırılması lazım. Şu anda tabii ülkemizin bulunduğu durumda finansmanın maliyeti çok yüksek. Ama dünyanın gittiği yere doğru baktığımızda ben COP28 zirvesinde ki 27'de de aynısı vardı, şimdi 29'da da aynısı konuşulacak. Dünyada trilyonlarca doların artık sürdürülebilirlik ekonomisine doğru gittiğini görüyorsunuz. Yani bugün insanlar diyorlar ki, finansın başında olanlar, biz yeni yapılacak kömür santrallerine finansman ayırmayacağız. Bu net. Böyle durumda da o zaman oraya ucuz bile olsa enerji üretimi, finansman kaynağını bulamayacağı için engellemeye başlıyorsunuz. Aslında biraz önceki bizdeki kamunun üstlenmesi gereken görev gibi. Burada da finansman sahasında böyle bir görev çıkıyor. Yine aynı şekilde eğer diyor yenilenebilir enerji ya da sürdürülebilirlik politikalarına uygun yatırımlar yapacaksan, sana diğerinden daha farklı maliyette bir finansman sağlarım diyor. Bu da yönlendirici ve cezbedici. Çünkü o maliyetler şu an yüksek ama finansmanda yapılacak düşük maliyetle beraber bertaraf edilebilir. Ama hepsinin özelinde ben yine o sloganımı söyleyeceğim. Bir finansmanla ilgili diğer kısımları tekrar ederken. Ben dünyada en iyi yatırım aracının enerji verimli olduğunu düşünüyorum. Ve bunu rakamla da ispatlayabilirim. Ne dolar, ne döviz, ne bitcoin, ne hisse senedi, insanlar birçok, ne gayrimenkul yatırım aracıyla ilgilenebilir. Bizim yapmış olduğumuz Lidlam Hanım enerji verimliliği etütlerinde ortalama geri dönüş süresi, ortalama söylüyorum, 1,5 ila 2 yıl. 6 ayda geri dönen proje de var, tabii ki 5 yılda da geri dönen proje var ama ortalaması 2 yıl. Bu şu demek, 1 milyon liralık bir yatırım yaptınız, bir kere koydunuz, size her yıl bugünkü rakamlarla 500'er bin lira kazandırıyor. 10. yıla baktığınız zaman siz bu projeden aslında yılda 500 bin lira kazandıran 5 milyon lira kazandırdınız. Siz 1 milyon lira yatırdınız, 5 katı aslında bir gelir elde ettiniz. Onun için enerji verimliliğinin bir yatırım aracı olduğunu çok net görmemiz lazım. En iyi yatırım aracı olduğunu da görmemiz lazım. Tabii burada bankaları düşündüğümüz gibi yeşil fonlar, yeni yeni fonlar giriyor. Enerji verimliliğiyle ilgili yine fonlar giriyor. Tahviller, bonolar, farklı yatırım araçları da giriyor. Ben mesela sürdürülebilirlikle ilgili bir takım fonlara yatırım yapıyorum. Hı hı. Çünkü görüyorum onun geleceğini, orada daha büyük kazançları olduğunu. Mesela ben Türkiye'de sürdürülebilirlikle ilgili bir yeşil bankanın kurulabileceğini düşünüyorum. Bunun adına sürdürülebilirlik bankası da denebilir ama yeşil artık bir simge olduğu için yeşil banka da denilebilir ve onun üzerinden bu tip fonlamalar yine kamu tarafında sağlanabilir. Yetkinlik ve ihtisaslaşmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum buradaki uzmanlaşmanın. En önemli şey sistemin kendi kendini finanse etmesi modeli diyoruz ona. İngilizcesi Energy Performance Contracting deniliyor. Performansa dayalı sözleşmeler. Hı hı. Ben Türkçe'yi onu tasarrufundan yatırımını ödeyen model diyorum. Daha güzel anlaşılıyor. Kesinlikle. Size biraz önce vermiş olduğum örnek gibi işte yalıtım yapılacak, binalar üzerinden gidelim. Haklı olarak vatandaşımız diyor ki, ben bu yalıtımın bedelini nereden ödeyeceğim? Benim böyle bir param yok. Zaten zor geçiniyorum. O zaman finans kurumları da tabii ki ellerinde bulunan kaynakları sonuçta gerekli karlarında elde etmek kaydıyla vermek istiyorlar. İşte burada hem onlara kar getirecek, hem tüketiciye kar getirecek, hem ülkenin enerji ithalatını azaltacak, ülkeye kar getirecek, hem de dünyadaki karbon emisyonunu azalttınız ve yepyeni bir iş sahası alanı oluşturduğunuz için oraya da aslında kar getirecek bir yapıdan bahsediyoruz. Onun için enerji performans sözleşmeleri Türkiye'de 2018 yılında KİK'ten, yani kamu ihale kanunundan ayrıştırılarak, net bugünkü değere bakılarak, kim yatırımı yapıp kamudaki binalara yapılacak yatırımı tasarrufundan pay almayı taahhüt edip en kısa sürede de payını alıp devlete bunu devretmeyi taahhüt ediyorsa ihale oraya veriliyor. En güzel yöntem. Bunun ben yavaş yavaş, kamu tabii burada liderlik ediyor, özel sektörde de bizim uyguladığımız var sanayide, bina tarafına da geçmesi, burada da yaygınlaşması gerektiğini, bununla birlikte finans kurumlarının enerji performans sözleşmelerinde teminat kavramları giriyor. Aslında tasarrufu bir teminat olarak düşünmeleri gerektiğini. Çünkü yenilenebilir enerjide güneş panellerini veya rüzgar türbinlerini teminat olarak alıyorlar. Burada da en büyük teminat tasarruf, kazanç var. Bununla ilgili ölçme ve doğrulama tekniklerinin, dijital altyapının gelişmesi gerektiğini, finansla çok alakalı çünkü bunu yatıran finans kurumu bunu izlemek de isteyecektir. O zaman bir dijital altyapı da gerekiyor bunun izlenmesiyle ilgili. Ödül ve teşvik sistemi gene aslında finansmanla bağlı. Yani bunu belki de dağıtım firmaları yapacak. Bunun özelinde de bizim Enerji Verimliliği Derneği'nin bir hasat projesi vardı. Elektrik dağıtım firmalarının mesela bu konuda sorumluluk üstlenmesi, bir ödül ve teşvikle birlikte insanları buraya doğru yönlendirmek, ceza, kanun koymak, evet bunlar olabilir ama ödül de çok ciddi havuç göstermek de burada olabilir. Tabii devletimizin sağlayacağı, bu finansmanlarla birlikte yine cezbedici, belki vergi indirimleri. Bu KDV'yi de konuşabiliriz, özel tüketim vergisinde konuşabiliriz. Çünkü devlet orada hakkından feragat ediyor olsa bile azalacak enerji faturasının yurt dışına bağımlılığını azalttığı için yine bir kar olacak, belli bir sürede dönecektir. Onun için vergi indirimlerini, vergi istisnalarını da burada bir avantaj olarak görüyorum. Tabii bununla birlikte de tüm finansman dahil, aslında ilk sorduğunuz sorulardaki tüm katmanlarda dahil, tüm bunların içinde mutlaka ve mutlaka yetkinlik ve ihtisasın artması gerekiyor. Bu da insan gücü. İnsanı hiçbir zaman burada göz ardı etmiyoruz. Onun için kalifiye, yetkin insan gücüne ihtiyacımız var Türkiye'de. Bunun için de bence sivil toplum örgütlerimiz başta olmak üzere Dinam Hanım çok ciddi sorumluluk almamız gerekiyor. Gençlerimizi bu tarafa doğru yönlendirmemiz gerekiyor. Benim sadece COP28'de gelişmekte olan ülkelerin 2030'a kadar bu sürdürülebilirlik ekonomisine ayrılan payın 3 trilyon doların üzerinde olduğunu duyduğumda, sadece gelişmekte olan, gelişenleri ayırt ediyorum, trilyonlarca dolarlık bu ekonomiden, benim de şöyle bir formülümü de söyleyeyim. Türkiye karbon emisyonlarında yaklaşık dünyadaki payı %1 yeni hesaplara göre. Ekonomiden alacağı payın ise %2 olması gerektiğini düşünüyorum. Eğer bu belirttiğimiz konularda hızlı yol alabilirsek, yetkin ve kalifiye altyapımızı da oluşturabilirsek, o zaman gerçekten Türkiye'nin her yıl %5'in üzerinde büyümesi ve ilk 10 ekonomi arasında girmesi, sürdürülebilirlik ekonomisinin içine girdiğimizde binalar başta olmak üzere söylüyorum, enerji veriminde mümkün görüyorum.
Çok doğru söylüyorsunuz. Aslında bu geri dönüşü olmayan bir yolculuk, düşük karbon ekonomisi ve yeni bir ekonomi modeli. Türkiye'nin de bu konuda bir an önce harekete geçmesi gerekiyor. Tüm paydaşlarla birlikte, üretim süreçlerinden, finans sektörüne, insan kaynaklarından. Kesinlikle. Her alanda ve evet, enerji verimliliği en iyi yatırım alanı dediniz. Bu çok önemli. En ucuz enerji, harcanmayan enerji tabii. Sonuçta.
Yani herkesin de bu arada cebini koruyacağı, diyorum ya, en sade vatandaştan, en üst kamu yöneticisinden, belki de sanayicinin en üst seviyesine kadar söylüyorum. Ama burada ben aslında bir işbirliğinin, özellikle evet, sivil toplum kuruluşları arasında, ortak hedefler çünkü bunlar. Farklı farklı noktalarda çalışabilirler ama ortak hedef burası. Kanun yapıcılarının çok iyi yönlendirilmesi gerektiğini, onlarla mutlaka ve mutlaka bu konuların, bu dönüşümün, politik bazı konuların konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Burada da sivil toplum kuruluşlarına çok ciddi bir görev düşüyor. Bu lobiciliğin, bu işbirliğinin mutlaka sağlanması lazım. Diyorum ya, burada yeni bir ekonomi, hani yeni bir dünya kuruluyor, İnönü'nün bir sözü vardır. Evet, yeni bir dünya kuruluyor şu anda. O yeni kurulan ekonomik sistemin ve düzenin içindeki güzel bir amaç için kuruluyor bu sistemde. Türkiye'nin mutlaka yer edinmesi lazım. Bizdeki tabii sayıya baktığımız zaman, yapı stoğuna baktığımız zaman ciddi bir yapı stoğu var sürekli yapılan. Ama en önemlisi, Türkiye bir deprem ülkesi olduğu için aynı zamanda bir dönüşüm de geçiriyoruz. Dolayısıyla o depremdeki dönüşümle birlikte yapılar yeniden yapılırken hem güçlendirme çalışmalarının, hem depreme dayanıklı binaların yapılması, ama bunlar yapılırken de doğaya saygılı ürünler kullanılması, aynı zamanda enerji verimliliğiyle birlikte buna uygun israfı önleyen yapı malzemelerinin kullanılması, ama bunun izlenmesi dijital olarak ve yönetilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hepsini topyekun baktığımız zaman ilk başta o bariyeri aşmak biraz zor. İnşallah finans kurumlarımız da dahil olmak üzere bunun için ciddi gayretler var. Ben ümitliyim, yani onu söyleyeyim. Türkiye'de ciddi bir sürdürülebilirlik ekonomik konusunda gençlerimiz açısından da söylüyorum. Hatta bir adım daha ileriye gidelim. Türkiye'nin bu konuda yetkinliği arttıkça hizmet ihracatı bile yapabilecek duruma gelecektir Türkiye. Çünkü yetkin, kalifiye, mühendislik altyapısı da son derece iyi. Burada bile Türkiye'nin kazancı olabileceğini düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyoruz değerli görüşleriniz
ben
için.
Ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için.
Sağ olun. Evet, binalarda enerji dönüşümünü konuştuk. Konuğumuz Watt Enerji Hizmetleri Genel Müdürü Altuğ Karataş'tı. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.